Rab hepinizi çok bereketlesin bugün. Kilisede bulunduğum ilk yıllarda böyle gidip gelirken böyle kürsüde duranlar için şey düşünüyordum. Ya nasıl duruyorlar orada? Hiç korkmuyorlar mı insanların karşısında? Yani çekinmiyorlar mı acaba böyle insanların karşısına geçip konuşuyorlarken? Sonra kutsal kitabı okudukça herhalde diyordum Tanrı yardım ediyordur onlara. Yani herhalde korkmuyorlardır. Ama sonra bir gün Rab böyle bir kürsüde onun sözünü paylaşma fırsatını verdiği zaman, sanıyorum 2006 yılıydı, fark ettim ki çok korkuyormuş insan. Yani çünkü Tanrı'nın sözünü paylaşmak, yani evrenin yaratıcısı, kral, Rab ve onun sözü, kutsal sözü, diri olan, bugün yaşayan sözünü sadece paylaşmak değil, onu okumak, ondan öğrenmek çok büyük bir bereket. Ama aynı zamanda Türkçe'de bir kelime var, huşu diye. Yani böyle korku değil ama hafif çekinme ama aynı zamanda saygı. Çünkü Tanrı'nın sözü bizim saygımızı hak eder, layıktır. Tanrı'nın bizim için bir lütfu vardır. Ama aynı zamanda hani böyle biz küçükken eve babamız geldiğinde çok sevinirdik tabii babam geldiğinde. Ama aynı zamanda ödevlerimi yapmadıysam hafif bir de böyle bir huşu. Babam dövmezdi, yani benim ailem beni dövmezdi. Öyle bir ailede büyümedim. Beni sevdiler. Ama hala böyle bir huşuyla çekinme olurdu yüreğimde. Tanrı'nın sözü de böyle değil mi? Okurken hem bereket alıyoruz hem de ona saygı duyuyoruz. Ama aynı zamanda kürsüde olmanın çok sevdiğim bir tarafı var. Burada durmanın. Çünkü burada Tanrı'nın halkının yüzlerini görüyorum burada dururken açıkçası. Benim için derseniz ki yani vaaz ederken en çok neyi seviyorsun? Bunu seviyorum. Sizi görmeyi seviyorum, karşınızda olmayı. Çünkü Tanrı'nın halkı harika görünüyor. Sizin gözlerinizden imanınızı görebiliyorum. Tanrı'nın lütfunu, sevginizi görebiliyorum. Bazen acıyla buraya geldiğinizi görüyorum. Bazen çekinerek, merakla olduğunuzu ama Rabbin sizi ne kadar sevdiğini ve sizin Rabbi sevdiğinizi görebiliyorum. Rab hepinizi çok bereketlesin. Büyük bir ayrıcalık bugün benim için sizin aranızda olmak. Tabii ki Tanrı'nın sözüne bakacağız bugün ama kutsal kitabımı değiştirdim bu arada. Önceki kahverengi bir kutsal kitabım vardı. Buraları bütün yırtılmıştı. Fark ettim ki insanların karşısında da böyle duruyorum. Bütün kutsal kitap kapağı böyle şey olmuş. O zaman evden çıkarken başka bir kıyafetime uygun bir kutsal kitap seçtim. Böyle gömleğimle uyumlu. Yani evde kutsal kitaplarınız olduğu zaman bu da ileride biz İsa Mesih imanların modaları olacak. Bu kıyafete göre hangi kutsal kitabı seçsem acaba? Siyah kapaklı yakışır mı? Kahverengi olur mu diye ya. Ama tabii ki öyle değil. Bunlar sadece görseldir ama önemli bir konuya bakacağız aslında. Bugün çok zor bir konuya bakacağız. Bu konu hakkında daha derin inceleme fırsatı sundu bana. Zor da bir konu aslında biraz bence. Yani biz de kilise olarak öyle yapıyoruz. Çok zor konuları misafir vaizlere bırakıyoruz. Çünkü onlar paylaşıp gidiyorlar. Sonra cemaat gelip bizle böyle şey yaptığında ya o niye öyle dedi falan dediğinde ya bilmiyorum ki gitti işte geldi söyledi gitti diye. Onun için ya biz de kilisede böyle yapıyoruz. Yani ileride ya bilginiz olsun. Eminim öyle yapmadı. Eminim öyle yapmadı. Sadece hazırlık yapıyorum çünkü çok zor bir konuya gireceğim ya şimdi giremiyorum bir türlü hazırlıyorum şimdi yavaş yavaş. Korintlere bakacağız. Korintliler mektubuna bakacağız. Biz kilisemizde bir yılı geçti Romalıları işliyoruz. Yani 1,5 yıla yaklaşıyoruz. Ayet ayet inceliyoruz gerçekten pazar günleri. Ve Romalılar mektubu aslında Korintliler mektubuna çok benziyor. Romalıların sorunlarıyla Korint kilisesindeki sorunlar çok yakın. Çünkü çok benzer kültürlerden zaten etkilendiler. Korint biliyorsunuz bugün Atina'nın güneyinde bulunan, o dönemde Helenistik kültür denilen bütün dünyaya egemen bir kültür hakimdi. Bunun Roma versiyonu vardı, Grek versiyonu vardı. Hatta yani Zeus'un mesela Grekler için farklı bir adı vardı, Romalılar için farklı bir adı vardı ama hepsi Zeus, yani hepsi aynı adam. Bütün dünyayı etkilemişti bu kültür. Dolayısıyla sorunları da çok benzer sorunlardı. O yüzden Pavlus hem Romalılarda hem de Korintlilerde ilişkiler üzerinde çok duruyor. Aslında tabii ki biz buna şaşırmıyoruz. Çünkü İsa Mesih de ilişkiler üzerinde çok durdu. Çok ilginçtir. Kutsal kitabı baştan sona okursanız şunu fark edeceksiniz. Kutsal kitabın çok azı buyruklardan oluşur. Yani yasanın tekrarı var, Levililerde var tapınak yasaları, şöyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap. Ama kutsal kitabın çok büyük bir bölümü ilişkilerden oluşur. Kim kimle nasıl ilişki kurdu? Kim o ilişkide nasıl davrandı? Bunun sonucunda ne oldu? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Tanrı onları bereketleyebildi mi? Davut'un ilişkileri mesela. Ya da Davut'la işte Saul'un ilişkisi, Samuel'in ilişkisi, işte İlyas'la Elişa'nın ilişkisi, Tanrı'nın halkıyla ilişkisi, halkın Tanrı'ya bakış açısı, oymakların kendi arasındaki ilişki, İbrahim, İsa Mesih'e geldiğinde, Malaki'de bu anlatılıyor. Yani bütün kutsal kitap neredeyse ilişkilerle ilgilidir. Öyle ki biz bunlardan ders çıkaralım. Bir emir gibi değil, böyle yap, ey insan sakın ayağını oraya basma değil. Ama biz o ilişkilerden ders alalım diye. Nitekim tabii ki sürpriz değil ki Pavlus'la ilişkiler üzerinde konuşuyor. Biz aslında Romalılar serimizin son zamanlarına geldiğinde şey dedik, kilise pratikleri. Yani bu bölüm, bizim geldiğimiz bölümde artık 9, 10'u, 11'i bitirmiştik. 12'ye geldiğimizde kilise pratikleri yani. Kilisede ne olur, nasıl olur, ne olmaz, nasıl olmamalı, nasıl önlem alabiliriz, bunlar hakkındaydı. Şimdi aslında Korintliler mektubunu da tam aynı bağlamda incelemek mümkündür. Kısaca geçmişine bakalım. Tabii ki bildiğimiz gibi Korintliler mektubunu Pavlus yazdı. Ve aslında Pavlus'un tahmin edilene göre Pavlus'un ikinci müjde yolculuğu sırasında, biliyorsunuz Pavlus böyle müjde yolculuklarına çıktı, müjdeyi duyurmak, diğer uluslara duyurmak için 3 adet yolculuk yaptı. Bunlardan ikincisinde yazdığı, aşağı yukarı İsa'dan sonra 50-52 yılları civarında yazıldığı tahmin ediliyor. Aslında orayı çok seviyordu, ziyaret etmişti de orayı ve Korintliler mektubunda sizi tekrar ziyaret etmek istiyorum. Yani 2. Korintliler mektubunda 12-14'te diyor, üçüncü kez sizin yanınıza gelmek istiyorum. Yani bir kere geldi, iki kez geldi, üçüncü kez. Biri evinize üçüncü kez geliyorsa anlayın ki sizin misafirperverliğinizden hoşnut kalmıştır, sizi sevmiştir, değil mi? Biz de istenmediğimiz yere gitmiyoruz pek ama Pavlus üçüncü kez onların yanına gidiyor. Lakin sürpriz var Korint'le ilgili. Sorunları var. Bizde hiç yok sorunlar oysa, değil mi? Ama Korint'lerde sorunlar var yani. İlişki sorunları var. Biz tabii çok yaşamıyoruz bugün bunları, değil mi? Ama bu ilişkilere mektupta Pavlus çok yer veriyor. Kişiler savaşıyorlar mesela kilisede. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Bu yüzden Pavlus, hemen Korint'in kısa bir giriş yapalım. Üçüncü bölümünde hemen onlara diyor ki, bakın size et vermiyorum, size büyük insanlara verdiğim yemeği vermiyorum. Size diyor küçüklere konuşur gibi konuşuyorum. Çünkü daha diyor büyümediniz, imanda küçüksünüz. O yüzden ona göre konuşuyorum diyor. Nereden biliyor bunu Pavlus? Çünkü çok ilişki problemleri var. Çok sevdiğim bir pastör arkadaşımın bir sözü var aslında. Şöyle demişti: İnsan imanda büyüdükçe dil kısalır, yürek büyür. Yani ilişkisel sorunlar çoksa o zaman iman bebek mi ya da büyük mü, belki de buna bakmak lazım. Hemen dördüncü bölüme geldiğinde ruhsal bir kibirden bahsediyor bu sorunların kökeninde. Ve hemen 5-6'ya geldiğinde diyor ki topluluğa, siz diyor aranızda kötü adamlar var. Onlara diyor yer vermeyin, onlar konuşmasın. Gelip sizi imanları çekişmesine sebep olmasın diyor. Yediye geldiğinde bu sefer ilişkilerin en temel noktasına dokunuyor. Karı koca ilişkilerine dokunuyor. Ne olmalı, ne olmamalı, nasıl anlaşmalılar, zor konularda nasıl karar verecekler, birbirlerine kırgın oldukları zaman ne yapacaklar, küsecek mi, git ben seninle konuşmuyorum mu diyecekler, yoksa öfkelerin üzerine güneş batmayacak mı, barışacaklar mı? Bunlardan bahsediyor, önemli konular aslında. 8'e geldiğinde putlara sunulan etlerden bahsediyor ve imanlı buna katılabilir mi bu sofraya, katılamaz mı anlatıyor. Ve 9'a geldiğimizde de aslında kilisenin Tanrı'nın işçilerini desteklemeli mi, desteklememeli mi? Para vermeli miyiz kiliseye? Ya da kilise olarak mesela başka bir ülkeye, diyelim ki neresi olsun? İran olsun, Bulgaristan olsun. Kilise olarak oralara müjdeciler göndermeli miyiz mesela? Onları finansal olarak desteklemeli miyiz? Bunlardan bahsediyor. Mesela çok güzel konular. Sonra tekrar ona geldiğinde kurban etine değiniyor. Aslında bütün bu kavgaları, bütün bu problemleri görüyor. Ama hala Pavlus Korint'i çok seviyor. Nereden biliyoruz? Kendisi oraya gitmek istiyor. Ve ikincisi 4. bölümde diyor ki imanda, yani Timoteus biliyorsunuz Pavlus'un imanda öz oğlum diye tanıtıyor. Diyor ki Timoteus'u size gönderiyorum. Yani insan canını, ciğerini, öz oğlunu bir yere gönderiyorsa hem onların iyiliğini istediği için hem de onları sevdiği içindir, değil mi? Tanrı da kendi biricik oğlunu bu dünyaya neden gönderdi? Bizi sevdiği için. Pavlus benzer bir sevgiyle kendi imanda öz oğlu Timoteus'u Korint'e göndermek istediğinden, gönderdiğinden bahsediyordu. Ama aynı zamanda biraz da sert konuşuyor onlara. Mesela çok hoşlanmayacağımız, mesela ben okuduğum zaman çok hoşlanmayacağım diyor ki, mesela 4. bölüm 19. ayette. Ama Rab dilerse yakında yanınıza geleceğim. O zaman bu küstahların söylediklerini değil, güçlerin ne olduğunu öğreneceğim. Çünkü Tanrı'nın egemenliği lafta değil, güçtedir. Ne istiyorsunuz? Size sopayla mı geleyim? Yoksa sevgi ve yumuşak bir ruhla mı geleyim diyor. Yani abanın altından ne yapıyor? Hafif sopa gösteriyor, değil mi? Neden yapıyor bunu? Çünkü Korint'in ilahi bir yargıda kendisini mahkum bırakacak o yargıya maruz kalmaması için Pavlus gerektiğinde daha sert bir dil kullanıyor. Benim tanıyanlar beni bilir. 2 çocuğum var, bir kızım var, bir oğlum var. Oğlum daha küçük, o kadar fazla yaramazlık yapacak yaşa gelmedi. Hani o yaşa gelirse bilmiyoruz da. Kızım gerçekten hareketli, enerji bir kız. Ama bazen ona tabii ki sevgiyle konuşuyoruz ama ileride daha büyük bir şey gelmemesi için bazen daha sert konuşmak gerekiyor. Pavlus Korint'i aynı bu şekilde yapıyor. Biz 11'e gelene kadar aslında karakter ile ilgili konuşuyor. İlişkiler ile ilgili konuşuyor. Karakterin yansıması nedir? İlişkilerdir. Değil mi? Eğer sağlıklı bir karakterimiz varsa, ilişkilerimizde zaman zaman anlaşmazlıklar olsa da bunlar Tanrı'nın tarzında devam eder. Tanrı'nın tarzında konuşulur. Bazen birbirimizi kırsak da Tanrı'nın tarzında alçak gönüllükle iki taraf birbirinden özür dileyerek, alçalarak sorunları aşar. Bu karakter göstergesidir. Ve çok ilginç bir şey, Pavlus'la ilgili bir şeyi çok seviyorum. Pavlus bütün mektuplarını sanki bir Lego yapar gibi yapıyor. Böyle sıra sıra. Oradaki inanıyorum ki hiçbir bölüm, hiçbir ayet tesadüfen oraya birinci bölüme koymuş. Bunu da 15'e koyalım gibi yapmıyor. Pavlus ki genellikle bunları da hapiste yazdığı için bu mektupları yazacak bol bol da zamanı vardı herhalde. Ve Pavlus çok akıllı bir adam. Çok eğitimli. Bazıları diyor ki, kutsal kitabın en eğitimli iki liderinden bir tanesidir Pavlus. Musa. Çünkü Firavun'un yanında eğitim aldı ve Pavlus tapınakta eğitim aldığı için. Biz bugün 11. bölüme bakacağız ama çok ilginç. Pavlus 11. bölümden hemen sonra 12. bölümde ruhsal armağanlara ve hizmete dokunuyor. Neden karakterden önce bunları konuşmuyor da sonra konuşuyor? Çünkü kardeşler, hizmet her türlü ruhsal armağan karakterin üzerine bina edilir. Karakter bir binanın temelidir. O temel sağlam olursa üstüne ruhsal armağanlar, şifa armağanları, hizmet, her ne varsa Paulus o karakterin üzerine bina ediyor. Çünkü karakter sağlam değilse ve senin 20 tane armağanın varsa, her dokunduğun şifa alıyorsa, her vaaz ettiğinde 500 kişi iman ediyorsa, tapınma ilahisi söylediğinde duvarlar yıkılıyorsa ama karakter sağlam değilse bir gün onların hepsini kaybedeceksin. Tanrı'nın gözünde lütuf kazandığın anlamında değildir. Tanrı taşı da kullanır, eşeği de kullanır, beni de kullanır, seni de kullanır. Ama bunun daimi olması için karakterin sağlam olması gerekir. Bu yüzden Paulus öyle bir algoritmayla bu mektubu yazmıştır ki önce karakter, ilişkiler, üstüne armağanlar. Biraz uzun bir giriş oldu değil mi? Sıkıldınız mı? Gerisini merak ediyorsunuz değil mi ya? Giriş bu kadarsa devamı ne kadar olacak diye değil mi? Bakalım. Şimdi metnimize gelelim aslında. 1 Korintliler 11-18'den okuyacağım. Birincisi, toplulukça bir araya geldiğinizde aranızda ayrılıklar olduğunu duyuyorum. Buna biraz da inanıyorum. Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor. Toplandığınızda Rab'bin sofrasına katılmak için toplanmıyorsunuz. Her biriniz ötekini beklemeden kendi yemeğini yiyor. Kimi aç kalıyor, kimi sarhoş oluyor. Yiyip içmek için evleriniz yok mu? Tanrı'nın topluluğunu hor mu görüyorsunuz? Yiyeceği olmayanları utandırmak mı istiyorsunuz? Size ne diyeyim? Sizi öveyim mi? Bu konuda övemem. Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmeği aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni anlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz. Burada duralım, devam edeceğiz. Şimdi baştan bu metni iyi anlamamız için inanıyorum ki bunu bir parçalara bölmemiz gerekiyor. Yani çünkü birkaç anlamı var bunun içinde. O zaman ben de böldüm. O zaman ilk parçaya toplama adını verdim. Biz matematiğin 4 işlemini kullanalım şimdi. Toplama, çarpma, bölme, çıkarma. İlkine diyelim ki toplama. Niye toplama dedim? Çünkü 17. ayetteki toplandığınızda yarardan. O zaman oradan başlığı hemen aldım yani. Kullandım. Diyor ki toplandığınızda yarardan çok zarar getirdiği için aşağıdaki uyarıları size yaparken sizi övemem. Şimdi Korint Kilisesi toplanıyor. Tam bizim gibi değil. Mesela onlar önce toplanıyorlar. Birlikte yemek yiyorlar. Sofraları var birlikte. Yemek yiyorlar. O yemek sırasında Tanrı'nın sözünden konuşuyorlar. Tanrı'yı övüyorlar. Herkes evinden de yiyecek getiriyor. O zaman bugünkü gibi böyle binalar yok. Evlerde toplanıyorlar. Herkes evinden de yemek getiriyor. Ev sahibi de hazırlıyor. Yemeği yiyorlar. Rab'bi konuşuyorlar, yüceltiyorlar, ilahiler söylüyorlar. Ve bu yemekten sonra da Rab'bin sofrasını yapıyorlar o sofrada. O zaman şimdi Pavlus'un bu aslında sözü ne kadar ağır diyor ki toplantılarınız yarardan çok zarar getiriyor. Yararsız demiyor. Bir yarar var tabii. Tanrı'nın sözü konuşuluyorsa bir yarar var. Hamdolsun. Ama diyor ki yarardan daha fazla zararı var. Pavlus yani toplanmayın gitsin demiyor. Toplanın yararlı ama zararlar var. Onları bir kaldırın. Yani boşa toplanıyorsunuz diyor. Zarar görüyorsunuz diyor yani. Bakalım neden böyle? Diyor ki birincisi bu çok önemli. Toplulukta bir araya geldiğinizde aranızda ayrılıklar olduğunu duyuyorum. Buna biraz da inanıyorum. Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünme olması gerekiyor. Burada ikinci kısma geçiyoruz. Bölme yani bölünmeden bahsediyor çünkü. O zaman bölme diyelim ona. çok ilginç bir mantık. Diyor ki aranızda bölünmeler olduğunu görüyorum. Bu çok kötü. Ama sonra diyor ki çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aranızda bölünmeler olması gerekiyor. Yani faydalı diyor bölünmeye. Ama nasıl faydalı? İnanıyorum ki bu konuda Rab bize bir şey anlatmak istiyor. Her bölünme faydalı mıdır? Mesela hatırlayalım. İsrail Mısır'dan çıktı Musa önderliğinde. Musa Sina Dağı'na çıktı. Orada Rab'in yanında kaldı. Yüz yüze onu gördü. Elinde tabletlerle aşağı indi. Ne gördü? Halk ne yapmıştı? Altından bir buzağı yapmıştı. Ona tapınıyordu, değil mi? Musa çok öfkelendi. Çok öfkelendi. O zaman dedi bu buzağa tapınacaklar bir tarafa geçsin, tapınmayacaklar bir tarafa geçsin dedi, değil mi? Şimdi böldü halkı ve savaştılar onlar. Neden bölündü bu halk? Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması gerekiyordu. Yani ne demek? Tanrı'ya sadık olanların belli olması gerekiyordu. Yani pratik bir örnek verelim. Toplantıdan sonra Korint Kilisesi'nde mesela yemek yediler falan. Bazıları aralarında ne iş yaptığını, Rab'in yüceliğini konuşuyorlardı. Bazıları da şu masanın köşesinde oturan adamın aslında çok fesat bir adam olduğunu aralarında. Bak gördün mü dün de bana şöyle dedi, böyle dedi falan bunları konuşuyorlardı. Bir süre sonra bu iki grup bir arada kalamamaya başladı. Çünkü bir grup bir araya geldiğinde Tanrı'yı konuşuyordu. Öbür grup bir araya geldiğinde mesela diyelim ki dedikodu yapıyordu. O zaman bir süre sonra bu iki grup tabii ki bir arada kalamadı. Toplantı çıkışında biri bir masada oturdu, biri bir masada oturdu. Bölünmeler oldu. Neden? Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların bilinmesi gerekiyordu. Ama bu ayetlerde hangi bölünmeleri kastetmiyor? Buna da bakmamız lazım. Yani her bölünme buna dahil değildir. Mesela Paulus'la Barnaba'ya bakalım. Şu Barnaba hani meşhur Barnaba İncil'i diyorlar ya hani 15. yüzyılda yazılmış kitap bize de diyorlar ki o İncil'i niye kabul etmiyorsunuz diye. O Barnaba değil o kitaptaki. Asıl Barnaba ve Paulus. Biz biliyoruz ki elçilerin işlerinden Barnaba'dan bahsediyor. Cesaret verici diyor. Teşvik edici, güçlendirici bir adam. Ve bunlar Barnaba ve Paulus bir konuda birbirleriyle anlaşmazlığa düştüler elçilerin işlerinde. Anlaşmazlık konusu da Yuhanna Markos, bizim bildiğimiz olan değil. Yuhanna Markos, yani müjdeci Markos deniyor ona. O konuda anlaşmazlığa gittiler. Bunlar beraber yolculuk yapıyorlardı, beraber hizmet ediyorlardı. Bir şekilde Yuhanna Markos bunları yüzüstü bırakıp terk etti Paulus'la Barnaba'yı. Sonra bir sonraki yolculuklarında Paulus'la Barnaba yani bir müjde yolculuğuna çıkacakken Barnaba dedi ki kuzeniydi çünkü Yuhanna Markos onu da yanımıza alalım dedi tekrar. Paulus dedi ki yok ben istemem onu. O dedi ki alalım, bu dedi ki almayalım, o dedi ki alalım, bu dedi ki almayalım. Orada Paulus hani öyle bir film var değil mi? Türk filmi Hızır İdi Yunus İdi, Hızır İdi Yunus İdi diye hatırlıyor musunuz? Ne süt kardeşler miydi o? Evet onun gibi. O dedi alalım, bu dedi almayalım, o dedi alalım, bu dedi almayalım. Paulus'la Barnaba orada ayrıldılar. Ayrı yollara gittiler. Demek ki Tanrı'nın halkı arasında da bazen ayrılıklar oldu. Ama bu ayrılığın aslında çok önemli bir dinamiği var. Bakalım mesela. Ayrıldılar birbirlerine. İkisi farklı yollara gitti. İkisi karşı karşıya bir sokakta karşı karşıya kilise açıp birbirine rakip olmadılar mesela. İkisi farklı misyon yolculuklarına gitti. Barnaba ve Yuhanna Markos Kudüs'e döndüler. Paulus ayrı bir yolculuğa çıktı. Bakalım sonra ne oldu? Mesela 1. Korintliler 9:16'da Paulus şöyle bahsediyor. İş için kendisi de çadırcılık yaptığı için şöyle diyor. Geçimi için çalışması gereken yalnız Barnaba'yla ben miyim diyor. Bakın ayrıldılar ama Paulus Barnaba'dan hala onurla bahsediyor. O çalışıyor. Ben de çalışıyorum. siz de çalışın gibi örnek gösteriyor. Bu mektup, bu tarihler önemli kardeşler. İsa'dan sonra 53-54 yılında yazıldı bu mektup. O yıllarda Paulus Barnaba için böyle söylüyor. Ondan onurla bahsediyor. Sonra bakalım ne oldu? Şimdi Yuhanna Markus'u hatırlayalım, Barnaba'nın kuzeni. Aşağı yukarı Paulus 55-60 yıllarında bir mektup daha yazdı. Filimon mektubu. Bakalım ne diyor orada? Filimon 1:23. Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafras, emektaşlarım Markos, Yuhanna Markos bu, Aristarius ve Dimas ve Luka sana selam ederler. Yani Yuhanna Markos tekrar Paulus'la birleşiyor. Ve Paulus ondan onurla bahsediyor tekrar. Burada bir de bir Dimas var, unutmayalım. Paulus birçok yerde Dimas'tan sadık yardımcım falan diye bahsediyor. Sürekli yanındalar, sonra Dimas'a da geleceğiz. Sonra Paulus aşağı yukarı İsa'dan 61-62 yıllarında, İsa'dan sonra bir mektup daha yazıyor. Küçük sırlar böyle. Koloseliler mektubu 4:14. Onda da şöyle diyor. Sevgili hekim Luka'yla Dimas da size selam eder. Yani Dimas yanında. Yuhanna Markos yanında. Birleştiler. Dimas da yanında. Devam edelim. Tahmini İsa'dan sonra 67 yıllarında Paulus bir mektup daha yazıyor. 2. Timoteus 4:10-11. Çünkü Dimas bu dünyayı sevdiği için beni terk etti. Kriskis Galatya'ya, Titus Dalmatya'ya gitti. Yanımda yalnız Luka var. Markos'u, yani Yuhanna Markos'u alıp beraberinde getir. Yapacağım hizmette bana yardım eder. Yani o yolları ayrıldığı, anlaşmazlığa düştüğü adamdan Paulus önce onurla bahsediyor. Sonra yanımda bana yardım ediyor diyor. Ve muhtemelen hapise düştüğünde 2. Timoteus mektubu, son yani Roma'da artık ölmek üzereyken yazdığı mektupta Yuhanna Markos'u yanına istiyor. Bana yardım eder diyor. İşte bu Tanrı'nın onaylayabileceği bir ayrılıktı. Ayrıldılar ama birbirlerini onurlandırdılar. Ayrıldılar ama beraber hizmet ettiler. Ayrıldılar ama birbirlerine yardım ettiler. Ama Dimas ne yaptı? Bu dünyayı sevdiği için terk etti. Neden? Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananlarla kazanmayanların belli olması gerekiyor ayrılıklarda. Dimas Tanrı'nın beğenisini kazanmadı. Neden? Dünyayı sevdiği için gitti. Kiliselerde, ben Türkiye'deki kilise tarihinde bulunan, yani yaşım o kadar yetmiyor bunları gözlemleme fırsatım olmadı ama o gözlemlere baktığım zaman, çünkü arkadaşlarım çoğu o kilise önderleri, araştırdığımda şunu görüyorum. Ayrılıklar olmuş bazen. Bazıları onurlu ayrılıklar. Yani Paulus'la Yuhanna Markos gibi, Paulus'la Barnaba gibi. Ama bazıları daha çok kavgalarla olmuş bu ayrılıklar. Bazen Tanrı bu kavgaları kullanmış farklı kiliseler kurmak için. Ama şunu hiç bilmiyoruz. Ya bu kavgalar olmasaydı kim bilir Tanrı ne yapacaktı? Belki bugün 5-10 bin imanlıyla değil de 100 bin imanlı hakkında konuşuyorduk Türkiye'de. Yani her bölünme Tanrı'yı yüceltmez. Ama aramızda işte falanca hakkında kötü konuşuyorsak ya da kilisedeki bir araya geldiğimizde bir grup kilisedeki yanlışları, bir grup işte şunları konuşuyorsa bu gruplar bu söze göre elbette ayrılacaklar. Tanrı'yı yüceltenle yüceltemeyen bir yerde ayrılacak. Yan yana bir yerde duramayacak. Çünkü aynı ilkeleri taşımıyoruz, değil mi? Ama burada Paulus işte bundan bahsediyor. Başka bir ayrılık hikayesine bakalım mesela. İbrahim ile Lut. Biliyorsunuz onlar akrabaydı. Çok malları mülkleri vardı ve onların çobanları birbirleriyle kavga etmeye başlayınca onlar bir araya geldiler. İbrahim dedi ki tamam, bu böyle olmayacak. Sen ne tarafa gidiyorsan ben öbür tarafa gideceğim. Lut gitti bir tarafa. İbrahim de başka bir tarafa. Sonra ne oldu? Lut'un başı belaya girdi. Neden? Çünkü Sodom Gomorra'ya doğru, ya yani günah tarafına doğru gidince İbrahim ne yaptı? Gitti onu kurtardı. Tanrı da onurlu bir şekilde fikir ayrılıkları varsa bile bu kardeşler sevgide bir olmaya devam ederler. Bedende bir olmaya devam ederler. Birbirlerini desteklemede bir olmaya devam ederler. İbrahim'in Lut'u desteklediği gibi. Ama mesela 3. yüzyılda Hristiyanlar bir problem yaşadılar. Neydi bu problem? Aslında biliyorsunuz bizim elçi Yuhanna, elçilerin arasından en genci, İsa sevilen öğrenci diyor ya, en son ölen o. Değil mi? Kendi özeliyle ölen tek öğrenci. Şimdi Yuhanna Polikarp'ı yetiştirmişti kendine öğrenci. Polikarp da yabancı değil ha, İzmirli. Bizim buralı Polikarp. Bazıları diyorlar ki ya Hristiyanlık oradan buradan geldi. Olur mu? Buradan gitti her yere yani. Polikarp'ı yetiştirdi Yuhanna. Ama sonra Polikarp da öldü. Polikarp'ın da başka bir öğrencisi vardı. İreneus. O da öldü. 3. yüzyılda bir yetki krizi kaldı. Çünkü o zaman şey diyorlardı. Ha, Yuhanna, bu adam Yuhanna'dan öğrendi. O zaman biliyordur. Onu dinleyelim diyorlardı. Ama hiç böyle bir adam kalmayınca hangisini yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Kim doğru söylüyor? Kim yanlış söylüyor diye Hristiyanlar arasında küçük bir kargaşa başladı. Ve o sırada Arius adında bir adam çıktı. Bir dini liderdi, bir vaizdi. Ve vaaz etmeye başladı İsa'yı. Dedi ki Arius, İsa Mesih Tanrı gibi bir şeydir. Tanrı değildir. Tanrı gibidir. Aynı öze sahiptir. İnsan değildir tabii ki. İnsandan çok üstündür. Tanrı gibi bir şeydir dedi Arius. Bugünkü Yehova şahitlerinin babası Arius'tur. Hepsi Arius'un öğretisinden gelir. Yani hepsi hala aynı öğretiyi devam eder. Bugün Yehova şahitlerinin kitabını açarsanız mesela Yuhanna'nın ilk bölümüne diyor. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'ydı diyor ya bizimkinde. Onların da şöyle yazıyor. Başlangıçta söz vardı, söz bir Tanrı'ydı. Arius'un öğretisini takip ediyor. Sonra ne oldu? Arius bunları anlatırken İskenderili Athanasius adında bir din bilgini çıktı. Arius'la savaşmaya başladı. Kutsal kitaptan ayetlerle ona karşı yazmaya başladı. Hayır, İsa Mesih Rab'dir dedi. İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir dedi. Beden almış halidir dedi. Yıllar sürdü bu. Konsüller yapıldı bu tartışma. İsa Mesih bir Tanrı mıdır? İsa Mesih Tanrı'nın kendisi midir? Ne kadar küçük gibi görünüyor ama düşünün ya o tartışmayı Arius kazansaydı. Ama Athanasius canı pahasına bu savaşı yaptı. Bu ne demek? Hristiyan İsa Mesih imanları her zaman alçak gönüllü, her zaman tabii ki alçak gönüllü ama başını büyüyüp her zaman susmuyorlar. Bazen İsa Mesih imanların savaşması gereken konular vardır. Bir kiliselerde İsa'nın Tanrı olmadığını öğretiyorsa o zaman işte ayağa kalkıp savaşıp savunmalıyız. Yumrukla kılıçla değil. Ama bilgimizle, duayla, kutsal kitapla, ayetle. Tarihte birçok defa böyle yanlış öğretiler oldu ve hep sadık Hristiyanlar ayağa kalktılar. Sen yanlışsın dediler. İsa Mesih Rab'dir dediler. Bazıları dedi ki İsa Mesih Tanrı değildi. 30 yaşında Tanrı oldu. Ama Hristiyanlar o zaman ayağa kalktı. Ayetler gösterdiler. İşte böyle, böyle dediler. Bazı konular bir Hristiyan için savaşmaya ve bölünmeye değer. Ama bazı konular, o konuda anlaşamasak da hala beraber hizmet edebiliriz. Değmez o konuda savaşmaya. Rabbin sofrası toplantıdan önce mi yapalım, sonra mı yapalım? Kutsal kitapta bunun hakkında derin bir açıklama yok. Şarapla mı yapalım, üzümle mi yapalım mesela? İki türlü de kanıtlar gösterebilirim size. Ya da başka konular. Anlaşamayabiliriz. Ama savaşlar ve bölünmeler bu konular için değmez. Ama İsa Mesih'in Rabliği, onun kurtarıcılığı, kurtuluşumuz bunlar hakkında bölünmeye değer. Bunlar hakkında işte biz bölünürüz. Bir arada duramayız. İsa Mesih'in ölümden dirilişi. Bunlar hakkında bölünmeye değer. Devam edelim. Çünkü Tanrı'nın beğenisini kazananların belli olması için aramızda bölünmeler olması gerekiyor dedik. Ama demek ki onurlu bir ayrılık yoksa birlik gerekir. Birlik önemlidir. 20. ayet. Toplandığınızda Rab'bin sofrasına katılmak için toplanmıyorsunuz. Her biriniz ötekini beklemeden kendi yemeğini yiyor. Kimi aç kalıyor, kimi sarhoş oluyor. Yiyip içmek için evleriniz yok mu? Tanrı'nın topluluğunu hor mu görüyorsunuz? Yiyeceği olmayanları utandırmak mı istiyorsunuz? Size ne diyeyim? Sizi öveyim mi? Bu konuda övemem. O zaman imamlar bir araya toplandıklarında birliğin simgesi birlikte yemek yemekti. Şimdi düşünün. Diyelim ki biz kilise toplantımızı sizin evinizde yapalım bugün. Siz oturdunuz, hazırlıklar yaptınız. Ne yaptınız mesela? Çay yaptınız, zeytinyağlı dolma olsun. Kısır tabii ki vazgeçilmez değil mi bizim soframızın? Kısır olsun, soğuk içecekler de var, kola falan. Yani başka ne olsun? Böyle şeyler olsun. Ama toplantıya gelen herkes de yanında yemek getirecek. Ama toplantıya durumu iyi olmayanlar da gelecek. O zaman şimdi ben geliyorum mesela, zenginim. Kendi Burger King menümle toplantıya koyuyorum. Şimdi normalde ne olması lazım? Ben ortaya koyacağım, sen ortaya koyacaksın, sen ortaya. Masa daha da zenginleşecek ve herkes sofraya katılacak. Ama şimdi ben geliyorum kendi Burger King'imle. Erken de geldim herkesten. Açıyorum da paketleri, kendim yiyorum. Biraz dolmalardan da yutuyorum. Buradan da alıyorum. Sonra kenara çekiliyorum. Sonra benden sonra başka biri yanında geliyor. Neyle gelsin bu sefer? Lahmacunla gelsin. O da mesela 1,5 lahmacun almış. Birini, 1,5'unu yemiş. İşte dolmalardan da biraz götürmüş. Hep dolma dolma diyorum herhalde öyle saat. Ya yani... O sofranın adı sevgi sofrası, paylaşma sofrası. Herkes bir şey getiriyor ve herkes her şeyi paylaşıyor. Ama diyor ki Paulus, ya hiçbirinizi birbirinizi beklemeden yemeğini yiyorsunuz. Sonra gelen diyor aç kalıyor, fakirler utanıyor. Şimdi bunu biz bugünle ne alakası var bunun? Biz bugün böyle yapmıyoruz sanki, değil mi? Ama biz bugün başka bir sevgi sofrası yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir araya geliyoruz. Başlangıçta kız kardeşim ne paylaştı dedi ki omuzu ağrıyan biri var mı dedi. Değil mi? Döndük onun için bütün yüreğimizle dua ettik. Başlamadan önce her birinizi gözledim kapıda. Birbirinizle sohbet ediyordunuz. Kahve içiyordunuz. Şimdi burada birlikte Rab'bin sözünden konuşuyoruz. Çıkınca tek biz bir sevgi sofrası paylaşıyoruz burada aslında. Rab'bin sözünde. Bunun için davet edildik. Bu yüzden bir araya geliyoruz. Ama Paulus Korint'e diyor ki her biriniz kendi başınıza geliyorsunuz. Yani kendi yemeğini getiriyorsun. Kendin hani var ya kendin çal kendin oyna gibi kendiniz çalıyorsunuz kendiniz oynuyorsunuz. Farkında mısınız? Toplulukta başkaları da var. Fakirler de var. Bazılarınız diyor sarhoş geliyor diyor. Saygı duymuyorsunuz sofraya diyor. Sevgi sofrasına. Oysa o sofranın asıl amacı karın doyurmak değil, sevgiyle doymak. Zaten o yüzden diyor Paulus ya, yiyip içmek için eviniz yok mu diyor. Yani illa açsan git evinde ye gel kardeşim. Mesela bizde, yani nasıl anlatabilirim? Ben bazen yeni iman ettiğim zaman, ya yeni iman ettiğim zamanlarda değil ama... Mesela kiliseme 2005 yıllarında bizim açık zamanımız var. Yani Rab böyle tıpkı yani sizlere söylediği gibi Rab birine bir şey konuşursa paylaşıyoruz falan. Bir gün fark ettim ki Rab bana bir şey vermiş. Rab bana açık bir vaaz vermiş ya. Pastöre gerek yokmuş o gün. Ben anlatıyorum. Rab bana böyle söyledi. Sonra fark ettim toplantının geri kalanında neredeyse zaman kalmadı. Çok üzüldüm sonra. Çünkü o toplantı bu sevgiyi birlikte paylaşmak içindi. Ben bir söz verecektim. Rab o kardeşime de bir söz söyleyecekti. Sana da bir söz söyleyecekti. Biri dua edecekti, biri tapınacaktı, biri vaaz verecekti. Ve biz böylece sevgi sofrasını paylaşacaktık. Uzun dualar ediyordum ilk yıllarında, çok uzun. Çok uzun. Uzun dua etmek harika bir şey kardeşler. Yani inanılmaz bir deneyim Tanrı'nın karşısında uzun ve güçlü dualar. Özellikle evde olunca. Yani Paulus bundan bahsediyor. Diyor ki yemek getiriyorsunuz ama kendiniz yiyorsunuz. Kardeşini düşün. Ve bu o zaman işte bu birliği simgeliyor. Eğer diyor illa kendin için o toplantıya geleceksen, tek başına geleceksen evinde ye öyle gel diye anlatıyor. Kimi açgözlülük yapıyor diyor. Fakir olanlar geliyorlar, onlar yemek de getiremiyorlar. Onlar utanıyorlar bu sefer diyor. Bundan bahsediyor. Yani ilk örnek sevgi sofrası. Rabbin sofrasına doğru geleceğiz ama gelmeden bu önemli. Önce sevgi sofrası. Önce birlik sofrası. Sonra bakalım ne diyor? 23. ayet. Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi. Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın. Aynı biçimde yemekten sonra kaseyi alıp şöyle dedi. Bu kase kanımla gerçekleşen yeni anlaşmadır. Her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın. Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek ölümümü ilan etmiş olursunuz. Yani şimdi sevgi sofrasını yediler, yemek yediler ve meşhur Rabbin sofrasına geldik. O meşhur sahne. Hani bir masa var uzun, hatırlıyor musunuz? Herkes masanın tek tarafında oturuyor böyle. O tarafa bakıyor. O sahne. Ama bu sahnenin suçlusu, bir arkadaşım söylemişti çok. Bu sahnenin suçlusu Leonardo da Vinci'dir. Yani o çizdi öyle çünkü. Yani aslında öyle değil de hepsi normal karşılıklı oturuyorlardı. Ama tabii bir resim portre yapmak için belli kurallar var. O da o yüzden herkesi tek tarafa çizdi. Ama şimdi o sahneye geldik. Antlaşmanın simgesi. Tabii ki biz Rabbin sofrası sırasında bu ekmeğin ve şarabın ya da üzüm suyunun ya da ne yapıyorsak bunun, asmanın ürününün gerçek kana ve bedene dönüştüğüne inanmıyoruz. Böyle değil. Ancak bunun diyor ki antlaşmanın simgesidir. O zaman antlaşmaya kısaca bakmadan buradan geçemeyiz. Bakmamız gerekir. Antlaşma nedir? Neyi simgeliyor bu? Şöyle eski ahite hızlıca bir gidelim. Yaratılış 15:9. Şimdi İbrahim'le Rab konuşuyorlar. Avram o zaman daha adı. Diyor ki ya bunları yapacağım. O zaman Avram diyor ki nereden bileceğim bana bunları yapacağını? Bak adama bak şimdi. Rab ne kadar lütufkar. Bak İbrahim bana dese nereden bileceğim diye ağzına iki tane böyle, değil mi? Nasıl, ne demek nereden bileceğim? Ben Rabbim derdim. Rab diyor ki bana düve, keçi ve koç getir. Hemen Avram hayvanları getiriyor. Böyle yere diziyor ve ortadan ikiye ayırıyor hayvanları. Ne alaka şimdi bak. Rab diyor ki bana hayvanları getir. Avram getiriyor hayvanları, ortadan ikiye ayırıyor. Ne alaka? Okuyalım. 12. Güneş batarken Avram derin bir uykuya daldı. Üzerine dehşet verici zifiri bir karanlık çöktü. Rab Avram'a şöyle dedi. Şunu iyi bil ki senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak. 400 yıl kölelik edip baskı görecek ama sonunda kölelik yaptıran ulusu cezalandıracağım. Sonra soyun oradan büyük bir mal varlığıyla çıkacak. Sen esenlik içinde atalarına kavuşacaksın. Antlaşma şartlarını sayıyor şu anda. İleri yaşta ölüp gömüleceksin. Soyunun dördüncü kuşağı buraya geri gelecek. Çünkü Amonların yaptığı kötülükler henüz doruğa varmadı. Burası önemli. Güneş batıp karanlık çökünce dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü. Ve kesilen hayvan parçalarının arasından geçti. O gün Rab Avram'la anlaşma yaparak ona şöyle dedi. Devamını okumayacağım. Eve gidince merak edin biraz. Eve gidince oraya bakarsınız. Yani o alevli meşale bölünmüş hayvanların arasından geçiyor. Ve o gün bir anlaşma oldu. Ne alaka bu? Yeremya da çok güzel bir sır veriyor bu bölünmüş hayvanlarla ilgili. Bakalım Yeremya 34:18 ne diyor? Şimdi Rab halkına konuşuyor. Diyor ki, anlaşmamı bozan, danayı ikiye ayırıp parçaların arasından geçerek önümde yaptıkları anlaşmanın koşullarını yerine getirmeyen bu adamları falan filan. Yani ne diyor Rab? Siz hayvanları ayırdınız, arasından geçtiniz ama sözünüzü yerinize getirmediniz. Yani o günlerde antlaşma bugünlerde nasıl yapılıyor? İmzalıyoruz değil mi? Ben imza atıyorum, o imza atıyor. O günlerde anlaşma böyle yapılıyordu. Hayvanlar ortadan ikiye ayrılıyordu ve iki taraf hayvanların arasından geçince antlaşma gerçekleşmiş oluyordu. Ne oldu İbrahim'e? İbrahim'e derin bir uyku geldi hayvanlar ortadan ikiye ayrıldığında. Ne oldu? Bir karanlık çöktü değil mi? Öyle yazıyor orada. Bir karanlık çöktü. Benzer bir karanlık bundan birkaç bin yıl sonra tekrar İsa Mesih çarmıhtayken çöktü. Hatırlıyor musunuz? Gündüz vaktiydi ve hava karardı. Değil mi? Alevli meşale hayvanların arasından geçti. Ve tapınakta yıllar sonra perde yırtıldı ve Rab oradan halkıyla yüz yüze geldi. Ve İsa Mesih çok ilginç. Bu anlaşmayı simgelemek için ekmeği ayırıyor. Yani bir antlaşma var kardeşler. Bizle Rabbin arasında. Ve bu sofra işte o antlaşmayı simgeliyor. Beni anmak için bu sizin uğrunuza gerçekleştiren anlaşmanın işte simgesi budur diyor. Rab ve biz bir anlaşmaya giriyoruz. Önce sevgi sofrası, birlik, sevgi, bencillik yok ama topluluk zihniyeti ve sonra antlaşmamızı yeniliyoruz Rabbin sofrasında. Sonra ilginç, diyor ki bu nedenle kim uygun olmayan biçimde ekmeği yer ya da Rabbin kasesinden içerse Rabbin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur. Kişi önce kendini sınasın. Sonra ekmekten yiyip kaseden içsin. Çünkü bedeni fark etmeden yiyip içen, böyle yiyip içmekle kendini mahkum eder. Yani bedeni, hangi bedeni? İsa Mesih'in bedenini. Hangi bedeni? İşte bu bedeni. Paulus Korintliler mektubunda beden derken, Rabbin aynı zamanda yeryüzündeki bedeni kilisedir. Ve bu birliği fark etmeden yaparsak, o zaman ne oluyoruz? Antlaşmadan geçiyoruz ama geçmiyoruz. Antlaşmadayız gibi alıyoruz sofrayı ama antlaşma dışındayız. Ve ne diyor o zaman? İşte böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkum eder. Yani antlaşmanın altına giriyorsun ama girmiyorsun. O zaman o antlaşma seni yargılıyor. Çünkü anlaşmış gibi yapıyorsun. Kardeşler Rabbin sofrası günahkarlar içindir. Ben günah işliyorum. Siz de işliyorsunuz. Ben çok günah işliyorum. Ama günahından tövbe etmek istemeyenler için değildir Rabbin sofrası. Senin bir günahın varsa ve çabalıyorsan Rab beni kurtar, beni özgür, Rab bana güç ver diyorsan işte bu sofra senin için. Çünkü sen bedenin farkındasın. Ama sen niye özür dileyeceğim, o da böyle böyle yap, böyle yaparsa böyle diyorsan o zaman bu sofra senin için değil. Çünkü bedeni fark etmiyorsun. Lütfu fark etmiyorsun. İyiliğin için söylüyor. Alma, kendini mahkum etme diyor. Ve devam ediyor. İşte bu yüzden birçoğunuz zayıf ve hastadır. Bazılarınız ölmüştür. Kendimizi doğrulukla yargılasaydık, yargılanmazdık. Dünyayla birlikte mahkum olmayalım diye Rab bizi yargılayıp terbiye ediyor. Ne acı. Çok ilginç. Bu yüzden birçoklarınız hastadır diyor. Evet ruhsal olarak ve evet fiziksel olarak da hastadır. Bu yüzden bedeni fark etmediğiniz için hastalık geliyor diyor. Zayıftır diyor birçoğunuz. Hem imanda zayıf hem de beden olarak zayıf. Ve bazılarınız da ölmüştür diyor. İmanda ölü ve gerçekten de ölü. Dünyada bir söz var. Yalandan kim ölmüş diye değil mi? Yo, Hananya ile Safira var. Yalandan ölmüşler mesela. Tarla sattılar. Getirdiler parayı. Bir kısmını kendine ayırdılar. Ama dediler ki al işte bütün para burada. yalan söylediler. İkisi de öldü. Yani bu sofradan, bu antlaşmanın altında değilsen, Mesih'in senin için yaptığını fark etmiyorsan ve onun bedenini, kilisenin bedenini fark etmeyip bu sofradan alıyorsan, bedene karşı, Mesih'e karşı, anlaşmaya karşı suç işliyorsun. Bu yüzden hastasınız, zayıfsınız ve ölüyorsunuz diyorsunuz. Ciddi bir uyarı. Yani Mesih'e iman etmemiş kişileri ben çok seviyorum. Onlar için dua ediyorum. Bir sürü arkadaşım var, akrabalarım var. Onlarla yemek yemeyi çok seviyorum. Onlarla konuşmayı çok seviyorum. Onlarla film seyretmeyi. Kiliseye gelsinler, beraber sohbet edelim, çay içelim, Türk kahvesi yapalım. 40 yıl hatırı olsun. Çok seviyorum. Ama bu sofra sizin için değil diyorum. Çünkü sana yargı getirecek bu sofra. Mesih'i kabul etmen gerekir önce. Önce bedenin farkına var. Pavlus aslında sofradan alma demiyor. Sofraya gelirken bedene fark et diyor. Fark etmiyorsan o zaman alma diyor. Aslında kişi kendisini sınasın diyor buna yaklaşırken. Bu ciddi bir şeydir. Çünkü antlaşmayı simgeliyor bu. Bu sadece hadi gelin bir şarkı çalalım bir de bunu paylaşalım demiyor burada. Bu antlaşma 2000 yıl önce kardeşim. Mesih senin için öldü. Çarmıhta. Canını verdi. Üçüncü gün dirildi. Seni antlaşma halkı yaptı. Kendi çocukları yaptı. Ve yeni bir ruh, yeni bir yürek vermek için bunu yaptı. Eğer bunu, bu antlaşmayı istemiyorsan o antlaşmaya imza atma. Bu birlik, bu bedenin farkında değilsen anlaşmayı imzalama senin için. Seni mahkum etmesin diye bunu yapma diyor. Kişinin kendisini sınaması, bir imanlının kendisini sınaması ona her zaman yaşam kaynağı olur. Bir arkadaşım bir gün şöyle demişti. Bir dua keşfettim ki dedi, Tanrı istisnasız hemen o an cevaplıyor. Hemen o an cevap veriyor. Öyle bir dua var ki o duayı söyler söylemez cevap veriyor. Öbür dualarda bazen kardeşler falan filan ama bir dua var ki Tanrı hemen cevap veriyor. Ne biliyor musunuz? Rab seninle aramda bir duvar var mı bana göster. Ve Rab hemen gösteriyor. Bir kardeşini gösterebilir. Başka bir şey gösterebilir. Ama kişinin bir imanlının kendisini sürekli sınaması çok sağlıklı bir şey kardeşler. Her zaman çok iyi hissettirmeyebilir yani. Bazen Rab gene mi yaptım gene mi yaptım. Merak etme Rabbin lütfu sana yeter. Yeter ki sına kendini. Merak etme, Rabbin lütfu herkese yetecek kadar var. Yeter ki biz sınayalım. Biz o bedenin farkında olarak yaşayalım. Tamam, artık süremiz tamam. Bir hikayeyle de noktalayalım. Bir adam arabayla gidiyor böyle. Araba sürüyor yollarda. Böyle bizim İstanbul gibi trafik. Çok yoğun oradan buradan. Camı açmış, ona küfür ediyor, buna bağırıyor. Şuna çağırıyor, oradan gaza basıyor, aradan makaslar ata ata gidiyor, arkasına da bir tane polis takılmış. Takip ediyor bunu, hemen durduruyor adam, aynadan bakıyor, Allah polis geliyor ne yapacağız diye sağa çekiyor. Polis de geliyor, hemen iniyor aşağı, hemen silahı doğrultuyor adama. Diyor ki aşağı in. Adam diyor ki bir dakika ya ben ne yaptım, hırsız değilim, bir şey değilim. Sen diyor aşağı in. İndiriyor, evraklarına bakıyor falan filan, gidiyor arkada, alıyor kimliğini, 5 dakika polis arabasında araştırıyor falan filan, geri geliyor, tamam efendim gidebilirsiniz diyor, bir sorun yok diyor. Adam diyor ki bir dakika ya beni niye çevirdin böyle, yani ne hakkın var beni böyle silahla indirmeye, suçlu muyum ben? Polis öyle diyor, yolda gidiyordum, senin arabanı gördüm, sonra arabanın arkasındaki yazıları gördüm, şöyle yazıyordu yazılarda, İsa Mesih benim kurtarıcımdır. Mesela şöyle yazıyordu. Beni kiliseye kadar takip et. Mesela şöyle yazıyordu. Rab benim için öldü. Senin için de. Bunları yazınca bir imanlı olduğunu düşündüm. Ama araba kullandığını görünce o zaman arabayı çalmış olduğunu düşündüm. Senin olamazdı bu araba. O zaman takip ettim. Bu yüzden seni çevirdim. Çünkü arabayı çalmış olduğunu düşündüm. Ama Rab bizi bugün, her gün tekrar yüreğimizi sınamamız için davet ediyor. Bizim yargılayıp kulağımızdan kükürt akıtmak için değil, tekrar lütfetmek, tekrar sevgisini hatırlatmak, tekrar şefkatiyle bizi kucaklamak için. Dua edelim. Ya Rab teşekkür ediyoruz sevginin sonsuzluğu için ya Rab. Şefkatin için, merhametin için şükrediyorum. Layık olmadığımız halde bizi sevdin ama bugün senin sevginin önünde eğilmek, tekrar senin bedeninin ve tekrar kilisenin farkına vararak birlik içinde, bir düşüncede, sevgiyle, alçak gönüllülükle sana yaklaşabilmemiz için bizim elimizden tut, bize yardım et ya Rab. Biz seni seviyoruz. Gücümüz yetmese de, düşsek de, kalksak da sen yüreğimizi bilirsin. Biz seni seviyoruz. Şükrediyoruz. Adına binlerce övgüler olsun. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin. Rab hepinizi bereketlesin. Teşekkür ederim.